Ayrım 8.
Aşağı, dedi Irina. Eğiyle Valeria'nın başını arkadan bastırdı. Parmakları ekonomistin saman kırmızısı yünsüz saçlarının içine gömüldü. Yüzünü döl yatağının hizasına kaldırmasına izin vermedi. Daha aşağı. Bu arada elmas gibi gözlerle bana baktı. Benim izlememi istedi. İkimizin bakışlarımızın da yılansı ve kesintisiz patikaları izlemesini istedi. Beni bir an bile bırakmayan bakışını üzerimde duyumsadım. Bu arada beni her an her yerde izleyen bir başka bakış daha sezinliyordum. Benden bir tek şey bekleyen görünmez bir gücün bakışı. Benden beklediği şey ölümdü. İster başkalarına getireceğim ölüm, ister kendi ölümüm. Irina'nın bakışıyla bana attığı kementin gevşeyeceği anı bekliyordum. İşte, gözlerini yarı yarıya kapattı. İşte, gölgede yastıkların, kanepenin, mangalın arkasından kayıyorum. İşte, Valeria'nın adeti olduğu üzere elbiseleri katlayıp koyduğu yere sürüklenerek gidiyorum. Irina'nın inmiş göz kapaklarının gölgesinde Valeria'nın ceplerini, cüzdanını karıştırıyorum. Irina'nın kapanmış göz kapaklarının karanlığına, onun gırtlağından çıkan çığlığın karanlığına saklanıyor, dörde katlanmış kağıdı buluyorum. Vatana ihanetten ölüme mahkumiyet cümlesinin altına çelik uçlu kalemle adım yazılmış. Alayın lastik mührü basılmış. İmzalanmış, daha sonra onaylanmış. 5. Bölüm. Bu noktada tartışmayı açıyorlar. Olaylar, kişiler, olay yerleri, izlenimler bir kıyıya itiliyor. Genel kavramlara geçiliyor. Çok biçimli. Çarpık cinsellik. Pazar ekonomisinin yasaları. Anlamlaması olan yapılar arasındaki benzerlikler. Sapmalar ve kurumlar. İdiş etme. Yalnızca siz havada asılı kaldınız, Ludmilla ile sen. Oysa sizden başka hiç kimse okumayı sürdürmeyi düşünmüyor. Lotaryaya yaklaşıyor. Önünde kopuk kopuk duran kağıtlara elini uzatıp izninle diyorsun. Romanı ele geçirmeye çalışıyorsun. Ama bir kitap değil o. Kopuk bir forma. Gerisi nerede? Özür dilerim. Ben öteki sayfaları arıyordum. Gerisini. Gerisini mi? Oo, burada bir aylık tartışma malzemesi var. Bu size yetmiyor mu? Tartışmak değil amacım, okumak istiyorum ben, diyorsun. Bakın, çalışma yapan pek çok ekip var. Oysa Yurulu Altay bölümünde bu kitap bir tane. Bu yüzden kitabı bölüştük. Bölüşme sırasında bazı tartışmalar çıktı. Kitap parça parça oldu. Ama en iyi parçayı kaptığıma inanıyorum. Bir kahvede bir masaya oturup durumu özetliyorsunuz Ludmilla ile ikiniz. Yeniden özetlersek. Rüzgardan ya da baş dönmesinden korkmaksızının sarp yamaçtan aşağı eğilir ile bir ilgisi yok. Onun da Malbork kasabasından Irak'ta ile ilgisi yok. Onun da bir kış gecesi eğer bir yolcu ile. Yapılacak tek şey bütün bu karışıklıkların kaynağına gitmek. Evet, başımıza bütün bu düş kırıklıklarını açan yayın evi olduğuna göre bunu onarmak da ona düşer. Gidip onlara soralım. Ahdi ile Viljandi aynı kişi mi? İlkin bir kış gecesi eğer bir yolcuyu sor. Bize eksiksiz bir kopya versinler. Malbork kasabasından Irak'tanın da. Yani okumaya başladığımız ve başlıklarının bu olduğunu sandığımız romanları. Sonra gerçek adları ve yazarları farklıysa yayıncılar bize bir ciltten başka cilde atlayan bu sayfaların gerisindeki esrarı açıklamak zorundalar. Böylece, diye ekliyorsun. Belki sarp yamaçtan aşağı eğilirin izini buluruz. Tamamlanmış ya da tamamlanmamış. Fark etmez. Gerisinin bulunduğunu duyduğum zaman, diyor Ludmilla, açık söyleyeyim, umutlanmadan edememiştim. Rüzgardan ya da baş dönmesinden korkmaksızını da buluruz belki. Benim şimdi asıl okumak istediğim o. Evet, benim de öyle. Kafamdaki romanın o olduğunu söyleyemesem de. Al işte gene. Tam doğru yolda olduğunu düşünmeye başladığın sırada bir de bakıyorsun ki yön değişiği olmuş, takılıp kalmışsın. Okurken öyle, kaybolan kitabı ararken öyle, Ludmilla'nın beğenisini tanımak isterken öyle. Şu an en çok okumak istediğim roman, diye açıklıyor Ludmilla. Tek güdüsü, anlatmak isteği olan bir roman. Sana herhangi bir hayat felsefesi kabul ettirmeye kalkışmadan, sanki dalları yaprakları birbirine girmiş bir ağacın gelişmesini izlemene olanak vererek öyküleri üst üste yığan bir roman. Bu noktada onunla hemen anlaşıyorsun. Düşünsel çözümlemelerle parlatılmış sayfalara dirsek çevirip doğal okuma halini yeniden bulgulamayı düşünüyorsun. Saf, ilkel. Ucunu kaçırdığımız ipi yeniden bulmalıyız, diyorsun. Hadi hemen yayıncıya gidelim. O şöyle diyor. İkimizin birden gidip karşılarına dikilmesine gerek yok. Sen git. Bana sonra anlatırsın. İnciniyorsun. Bu sürek avı seni heyecanlandırıyorsa bunu onunla birlikte yapabileceğin, bu deneyimi onunla birlikte yaşayabileceğin, yaşarken de tartışabileceğin için heyecanlandırıyor. Tam onunla anlaşmışken siz de birbirinize sen dediğiniz için değil de belki başka hiç kimsenin anlayamayacağı bir girişimde kendinizi iki suç ortağı gibi duyumsadığınız için aranızda bir yakınlık doğmuşken olacak şey mi bu şimdi? Neden gelmek istemiyorsun? Bir ilke sorunu. Ne demek istiyorsun? Bir çizgi var. Çizginin bir yanında kitabı oluşturanlar, öteki yanında okuyanlar. Ben okuyanlar tarafında kalmak istiyorum. Bu yüzden de çizginin kendime ait olan yanında kalmaya özen gösteririm. Yoksa okumanın lekesiz zevki diye bir şey kalmaz ya da hiç değilse başka bir şeye dönüşür. Onu da ben istemiyorum. Bu sınır çizgisi de iğretidir, silinmeye teşnedir. Mesleği kitapçılık olanların dünyası durmadan kalabalıklaşır ve okurların dünyasıyla birleşme eğilimindedir. Kuşkusuz okurların sayısı da artıyor ama kitapları başka kitaplar üretmek için kullananların sayısı kitapları yalnızca okumayı sevenlerin sayısına göre çok daha fazla artıyor gibi. Ayrıksı bir örnek olarak kazara bile olsa bu sınırı geçecek olursam biliyorum ki benim için de güçlü dalgaya katılma tehlikesi var. İşte bu yüzden birkaç dakika için bile olsa bir yayın evine adım atmayı kabul etmiyorum. Peki o zaman ben ne oluyorum diye yanıtlıyorsun. Seni bilmem, kendin karar ver. Herkesin tepkisi başka olur. Bu kadına kararını değiştirtmenin olanağı yok. Bu yolculuğu kendi başına yapacaksın. Sonra ikiniz gene burada, bu kahvede saat 6'da buluşacaksınız. El yazmanız için mi geldiniz? Okunuyor. Hayır, yanlış söylüyorum. El yazmanız okundu. Çok ilginç, elbette. Şimdi hatırlıyorum. Olağanüstü bir dil duygusu, derinden gelen bir başkaldırı. Mektubumuzu almadınız mı? Üzülerek söylemek zorundayız ki mektupta her şey açıklanıyor size. Bir süre önce göndermiştik. Bugünlerde posta çok yavaş işliyor. Alacaksınız elbette. Listemiz çok yüklü. Ekonomik koşulların kötülüğü. Ha, görüyor musunuz? Almışsınız mektubu. Başka ne diyordu? Okumamıza izin verdiğiniz için teşekkür ediliyor. Hemen geri göndereceğiz size. Aa, siz el yazmasını almaya geldiniz demek. Hayır, bulamadık. Ne olur biraz daha sabırlı olun. Bir yerden çıkacaktır. Burada hiçbir zaman hiçbir şey kaybolmaz. 10 yıldır aradığımız bir el yazmasını ancak bugün bulduk. Yok canım, bir 10 yıl daha sürmez. Sizinkini daha çabuk buluruz. Hiç değilse öyle umarım. Elimizde öylesine çok el yazması var ki şöyle bir yığın. İsterseniz size onları gösteririz. Kuşkusuz siz kendinizinkini istiyorsunuz. Başkasınınkini değil. Ona ne şüphe. Yani demek istiyorum ki incir çekirdeği doldurmayacak bir yığın dosya saklıyoruz. Sizinki gibi çok önem verdiğimiz birini atmış olamayız. Yayınlamak için değil ama size geri vermek için saklamışızdır. Konuşan ufak tefek, küçülmüş, bükülmüş bir adam. Ne zaman biri telefon etse, koluna yapışsa, önüne bir sorun getirse, kucağına bir yığın prova tutuştursa daha da küçülüp bükülürmüş gibi görünüyor. Bay Kavedanya, bakar mısınız Bay Kavedanya? Bay Kavedanya'ya soracağız. Her defasında bütün ilgisini son gelen muhatabının sorununa yöneltiyor. Aşırı sinirli insanların sızlanmalı sabırları kadar, aşırı sabırlı insanların ultrasonik duyulmaz sinirliliklerini ve çözümlenmemiş sorunları unutmadan askıda tutabilmek çabasıyla bakışları dikleşiyor. Çenesi titriyor, boynu eğilip bükülüyor. Yayıncılık kuruluşunun merkez bürosuna gelip kapıdaki adama sorununu, yanlış ciltlenmiş kitaplarını değiştirmek istediğini söyleyince ilk insana yönetim bürosuna gitmeni söylediler. Daha sonra yalnızca kitabı değiştirmenin değil, neden böyle olduğunu öğrenmenin de seni ilgilendirdiğini ekleyince üretim bölümüne göndermeye kalktılar. Sen konuyu daha da açıp senin için önemli olan şeyin yarıda kesilen romanın gerisi olduğunu söyleyince, öyleyse siz bizim Bay Kavedanya ile konuşsanız iyi olur sonucuna vardılar. Bekleme odasına geçin, oturun. Orada daha başkaları da var zaten. Sıranız gelecektir. Böylece öteki ziyaretçilerin arasından geçip Bay Kavedanya'nın bulunamayan el yazmasının öyküsüne kaçıncı kez başlayışını duydun? Her defasında sen de dahil başka birine sesleniyordu. Her defasında da yaptığı yanlışlığı fark etmeden ya ziyaretçiler ya öteki yayıncılar ya da orada çalışanlar onu uyarıyorlardı. Birden Bay Kavedanya'nın bu firmada çalışanların hepsi için vazgeçilmez biri olduğunu anlıyorsun. İş arkadaşlarının bütün karışık dolan başlı işleri hiç düşünmeden omzuna yüklemeye teşne oldukları kişi. Tam onunla konuşacağın sırada biri geliyor. 5 yıllık yayın programını getiriyor göz atması için. Ya da sayfa numaralarının hepsinin değişmesi gereken bir ad fihristi. Ya da metinde geçen bütün Maria'ların Marja. Bütün Piotr'ların Petr yapılması gerektiği için ta baştan sona yeniden dizleyecek bir Dostoyevski baskısı. Herkesi dinliyor. Bir önceki müracaatçının konuşmasını kesmiş olmak onu çok rahatsız etmesine karşın. Fırsat bulur bulmaz da daha sabırsız olanları yatıştırmaya çalışıyor. Onları unutmadığını, sorunlarını aklında tuttuğunu bilsinler istiyor. Fantastik atmosferi çok beğendik. Yeni Zelanda'da Troçkit ayrılıkçılardan bir tarihçi şaşkınlıkla ne diye soruyor. Belki pislik imgelerini biraz hafifleseniz iyi olur. Oligopoli makroekonomisi uzmanı siz neden söz ediyorsunuz diye çıkışıyor. Birden Bay Kavedanya kayboluyor. Yayın evinin koridorları tuzaklarla dolu. Ruh hastalıkları hastanelerinde toplu ruh çözümlemesiyle uğraşan kolektif tiyatrolar, feminist komandolar dolaşıyor oralarda. Bay Kavedanya her adımda yakalanmak, kuşatılmak, büyük bir dalganın altında kalmak tehlikesiyle karşı karşıya. Yayın evlerinde dolaşanların artık şair ya da romancı adayı kişiler olmadığı, eskisi gibi sözüm ona şaireler ya da kadın romancılar olmadığı bir zamanda geldim buraya. Batı kültürü tarihinde kağıt üzerinde kendini gerçekleştirme işinin tek tek bireylerce değil, daha çok kolektif olarak yapılmak istendiği bir dönemde yaşıyoruz. İnceleme seminerleri, araştırma ekipleri, sanki düşünsel emek yalnız başına göğüslenemeyecek kadar cesaret kırıcıymış gibi. Yazar denen kişi çoğullaştı. Hep bir grup içinde dolaşıyor. Çünkü kimseye kimseyi temsil etme yetkisi verilemez. İçlerinden biri kaçak olan 4 eski mahkum, yanlarında erkek hasta bakıcılarıyla birlikte 3 eski hasta, erkek hasta bakıcının el yazması. Ya da çiftler var, şart değil ama çoğunlukla karı koca. Sanki bir çiftin ortak yaşamının el yazmaları üretmekten daha büyük bir avuncu yokmuş gibi. Bu insanların her biri belli bir bölümün sorumlu kişisiyle ya da belli bir konunun uzmanıyla konuşmak istiyorlar ama sonunda hepsi kendilerini Bay Kavedanya'nın karşısında buluyorlar. Konuşma dalgasının içinden yüzeye vuran en uzmanlaşmış, en seçkin bilim dallarının ve düşünce okullarının sözcükleri bu yaşlı yayıncının üzerine boşalıyor. Senin ilk bakışta başka pek çok kişiden daha ufak tefek, daha tirit, daha bükük olduğu için değil ya da ufak tefek, tirite çıkmış bükük bir adam sözcükleri onun kendisini anlatma biçiminin bir parçası olduğu için değil. İnsanların hala kitap okudukları bir dünyadan çıkmış. Hayır, içinde senin hala ufak tefek, tirite çıkmış bükük insanlara rastladığın kitaplardan çıkmış. Ha tamam, şimdi buldun. İçinde senin ufak tefek tiriti çıkmış bükük adamlarla karşılaştığın kitapları insanların hala okudukları bir dünyadan çıkmış gibi göründüğü için ufak tefek tiriti çıkmış bükük bir adam olarak tanımladığın adamın üzerine. Kafasının karışmasına izin vermeksizin sorunların dazlak kellesinin üzerinden akıp gitmesine göz yumuyor. Başını iki yana sallıyor ve sorunu daha çok pratik yönüyle sınırlamaya çalışıyor. Ama acaba, sorduğum için bağışlayın, dipnotlarını metnin içine koyup metni de biraz sıkıştıramaz mısınız? Hatta karar sizin elbet. Metni bir dipnotuna dönüştüremez misiniz? Yanlış bir adım atmak üzere olan bir adamın yardımına koşar gibi açıklamak için acele ediyorsun. Ben bir okurum, yalnızca bir okur, bir yazar değil. Ah sahi mi? Güzel, güzel, memnun oldum. Sana yönelttiği bakışta gerçekten de dostluk ve şükran okunuyor. Çok memnun oldum. Bir okurla karşılaşmak gittikçe güçleşiyor. Sırdaşlık etme dürtüsü üstün geliyor. Coşkuya kapılıyor. Öteki işlerini unutup seni bir kıyıya çekiyor. Yıllardır bu yayıncı için çalışıyorum. Elimden öyle çok kitap geçiyor ki. Ama okuduğumu söyleyebilir miyim? Buna okumak demem ben. Köyümde çok az kitap vardı ama okurdum. Evet, o zamanlar gerçekten okurdum. Emekli olduğum zaman köyüme geri dönmeyi, eskisi gibi yeniden okumaya başlamayı düşünür dururum. Ara sıra bir kitabı bir kıyıya ayırır, emekli olunca bunu okurum. Derim ama sonra hayır diye düşünürüm. Bu aynı şey olmayacaktır. Dün gece bir düş gördüm. Köyümdeymişim. Bizim tavuk kümesinde. Tavukların içine yumurtladıkları sepette bir şey. Bir şey arıyordum. Ne bulsam beğenirsiniz? Bir kitap. Çocukken okuduğum kitaplardan biri. Ucuz bir baskı. Sayfaların paçavrası çıkmış. Siyah beyaz resimlerin hepsi renkli kalemle boyanmış. Bendeniz tarafından. Renkli kalemlerle. Biliyor musunuz? Çocukken okumak için kümese saklanırdım. Ona ziyaretinin nedenini açıklamaya başlıyorsun. Hemen anlıyor ve hatta sözünü sürdürmene bile izin vermiyor. Siz de mi? İmza karışıklığı. Bu konuyu çok iyi biliyoruz. Başlayan ama devamı olmayan kitaplar. Firmanın son yayınlarının hepsi altüst oldu. Hiç bilmiyorsunuz. Artık hiçbir şey anlayamıyoruz beyefendiciğim. Kollarında bir alay prova var. Sanki en küçük bir sarsıntıda basılı harflerin yeri değiştirmiş gibi onları yavaşça yere bırakıyor. Bir yayın evi çok nazik bir organizmadır beyefendiciğim diyor. Bir yerde bir şey ters giderse o zaman düzensizlik yayılmaya başlar. Ayaklarımızın altında bir kaos açılır. Beni bağışlayın, olmaz mı? Bu aklıma geldikçe baş dönmesine yakalanıyorum. gözlerini kapatıyor. Sanki bir toz fırtınası halinde fırıl fırıl dönen milyarlarca sayfa, satır ve sözcüğün görüntüsü kendisini kovalıyormuş gibi. Yapmayın Bay Kavedanya, bu konuya böyle bakmayın. Şimdi onu avutmak senin işin. Bir okurun basit bir merakıydı bu, benim sorum. Ama bana söyleyebileceğiniz bir şey yoksa hiç. Bildiğim şeyleri size seve seve aktaracağım diyor yayıncı. Bakın, her şey genç bir adam büroya gelip bilmem Nece'den çeviri yapan bir çevirmen olduğunu söylediği zaman başladı. Nece denir ona? Lehçe? Hayır hayır, lehçe değil, zor bir dil, pek bilinmeyen. Kimmerce mi? Kimmerce de değil, başka bir şey. Ne denir ona? Söz konusu kişi çok dil bilen olağanüstü biri olarak tanıtıyor kendini. Bilmediği dil yokmuş. Hatta ne derler ona? Kimberce. Evet, kimberce. Bize o dilde yazılmış bir kitap getirdi. Koca bir roman, çok kalın. Ne derler ona? Yolcu. Hayır, yolcu ötekinin. Ne kasabasından Irak'taydı o? Tazyo Bazakbalınki mi? Hayır, Bazakbalınki değil. Bu Sarp Yamaç şeyin. Ahti'nin. Bravo onun, Ukku Ahti. Ama özür dilerim, Ukku Ahti Kimmer yazarı değil mi? Vallahi kuşkusuz daha önce o Kimmer'di, Ahti öyleydi. Ama biliyorsunuz savaş sırasında olanları. Savaştan sonra sınır düzenlemeleri, demir perde falan derken eskiden Kimmer ülkesi olan yer bugün Kimber ülkesi. Kimmer ülkesi daha ileriye kaydı. Böylece Kimmer edebiyatı da savaş tazminatı olarak Kimberlere geçti. Profesör Galigani'nin savı da böyle ama Profesör Uzi Tuzi bunu kabul etmiyor. Üniversitelerde bölümler arasındaki rekabeti bilirsiniz. Birbiriyle yarışan iki kürsü, birbirlerini görmeye bile katlanamayan iki profesör. Uzi Tuzi'nin kendi dilinin bir başyapıtının bir başka meslektaşının dilinde okunmasını kabul edeceğini düşünmek. Şurası bir gerçek diye diretiyorsun. Sarp Yamaç'tan aşağı eğilir yarım kalmış bir roman. Ya da daha doğrusu yeni başlamış. Aslını gördüm. Eğilir. Durun şimdi, aklımı karıştırmayın. Çok yakın bir başlık ama aynı değil. Baş dönmeli bir şey. Evet. Vijayndi'nin baş dönmesi. Rüzgardan ya da baş dönmesinden korkmaksızın mı? Söyler misiniz, çevrildi mi? Siz yayınladınız mı? Dinleyin. Çevirmeni Elmes Marana diye biri elinde her türlü tanıtlayıcı belgeyle çıkıp geliyor. Bize yaptığı çevirinin bir örneğini veriyor. Kitabı programa alıyoruz. Çeviriyi her defasında yüzer sayfa olmak üzere tam zamanında teslim ediyor. Paraları da cebine atıyor. Çevirileri dizgiciye aktarıyoruz. Vakitten kazanalım, bir yandan dizilsin diye. Sonra provaları okurken bakıyoruz. Bazı mantıksızlıklar, tuhaflıklar var. Marana'yı çağırtıyoruz. Bazı sorular soruyoruz. Şaşırıyor. Kendi kendisiyle çelişiyor. Sıkıştırıyoruz. Önünü özgün metni açıp sözlü olarak bize biraz çevirmesini istiyoruz. Tek sözcük bile Kimberce bilmediğini itiraf ediyor. Peki size verdiği o çeviriler neymiş? Özel adları Kimberce. Hayır, Kimmerce yapmış. Anımsayamıyorum şimdi. Ama çevirdiği metin başka bir romandanmış. Hangi roman? Hangi roman diye soruyoruz. Bir Polonya romanı diyor. İşte sizin lehçeniz. Yazarı Tazyo Bazakbal. Malbork kasabasından Irak'ta. Hah o. Ama durun bir dakika. O böyle söyledi. O an biz de ona inandık. Kitap zaten baskıdaydı. Her şeyi durdurduk. İlk sayfayı ve kapağı değiştirdik. Bizim için büyük bir zaman kaybı oldu ama her neyse, şu ya da bu başlıkla, şu ya da bu yazarın imzasıyla olsun roman çevrilip dizilip basılıp çıkmıştı. Basım eviyle, ciltçiyle aramızdaki bütün bu gidiş gelişler, ilk sayfası hatalı olan ilk formanın büsbütün değiştirilmesi, bir başka deyişle bunların depomuzdaki bütün kitaplara bulaşan bir karışıklık yarattığı kanısındayız. Bir kitabın basılmış bütün kopyalarının yok edilmesi gerekti. Dağıtılmış kitaplar kitapçılardan geri çekildi. Anlamadığım bir şey var. Siz şimdi hangi kitaptan söz ediyorsunuz? İstasyonlusundan mı, yoksa çiftlikten ayrılan oğlanlısından mı? Yoksa... Sabırlı olun. Bu anlattıklarım yalnızca başlangıç. Çünkü artık doğal olanı da bu. Buba'ya inanmıyoruz. Açıkça görmek, çeviriyi özgün metinle karşılaştırmak istiyoruz. Daha sonra ne öğrensek beğenirsiniz? Bazakbalında değilmiş. Fransızcadan çevrilmiş bir romanmış. Hemen hemen hiç tanınmamış Belçikalı bir yazar. Bertrand van der Velde. Kitabın adı da... Durun, size göstereyim. Kavedanya gidiyor, geri döndüğünde sana küçük bir fotokopi destesi uzatıyor. İşte adı. Koyu gölgede aşağıya bakar. Bizim elimizde burada ilk sayfaların Fransızcası var. Bakın, gözlerinizde görün. Ne büyük bir dolandırıcılık olduğuna siz karar verin. Hermes Marana bu saçma sapan romanı sözcüğü sözcüğüne çevirip bize Kimberce Kimberce lehçe olarak yutturmuş. Fotokopiyi şöyle bir karıştırıyor ve daha ilk bakışta Bertrand van der Velde'nin yazdığı şu Regarde en Badan, Le Passier des Ombres'in senin okumayı bırakmak zorunda kaldığın dört romanın hiçbirisiyle ilgisin olmadığını anlıyorsun. Bunu hemen Bay Cavedanya'ya söylemek istiyorsun ama o dosyayı iliştirmiş bir kağıdı çıkarmakla uğraşıyor. Onu sana göstermekte kararlı. Marana'yı böyle bir dolandırıcılıkla suçladığımız zaman bize hangi karşılığı verme serin kanlılığını gösterdi görmek ister misiniz? İşte mektubu bu. Okuman için bir paragrafı parmağıyla gösteriyor. Kapaktaki yazarın adının ne önemi var? Günümüzden 3000 yıl sonrasını düşünmelisin. Çağımızdan hangi kitapların kalacağını kim söyleyebilir? Hangi yazarların adlarının anımsanacağını kim söyleyebilir? Bazı kitaplar çok ünlü olacak ama yazarı bilinmeyen yapıtlar olarak bilinecekler. Bizim için Gılgamış Destanı öyle değil mi? Bazı yazarların adı çok ünlü olacak ama yapıtlarının hiçbiri yaşamayacak. Sokrates'in durumu da böyle değil mi? Ya da belki günümüzden kalan bütün kitaplar Omeros gibi tek bir gizemli yazara mal edilecek. Hiç böyle bir akıl yürütme duydunuz mu diye haykırıyor Cavedanya, sonra ekliyor. Haklı da olabilir, sorun da burada. Sanki aklına bir düşünce gelmiş gibi başını iki yana sallıyor, hafifçe kıkır diyor, hafifçe iç geçiriyor. Sen okur, bu düşünceyi belki de onun alnında okuyabilirsin. Cavedanya yıllardır kitapların nasıl ortaya çıktıklarını adım adım izliyor, her gün kitapların doğuşunu ve ölüşünü görüyor. Ama gene de onun için gerçek kitaplar ötekiler. Kitapların ona başka dünyalardan gelen iletiler gibi göründüğü zamanlardakiler. Yazarlar da öyle. Her gün onlarla uğraşıyor. Onların saplantılarını, kararsızlıklarını, duyarlı noktalarını, ben merkezciliklerini biliyor. Ama onun için gerçek yazarlar bir kitabın kabındaki bir attan öte bir şey olmayan, kitap adının bir parçası olan yazarlardı. Kitaplarda adı geçen kişilerle, yerlerle aynı gerçekliği paylaşan o kişiler, o ülkeler gibi aynı zamanda hem var olan hem de olmayan yazarlar. Yazar kitabın çıkış noktası olan görünmez bir kaynaktı. Hayaletlerin dolaştığı bir boşluk, çocukluğundaki tavuk kümesi ile başka dünyalar arasında iletişim kuran bir yeraltı tüneli. Birisi onu çağırıyor, bir an fotokopileri geri almakla sende bırakmak arasında duralıyor. Unutmayın, önemli bir belge bu. Bu bürodan dışarı çıkması olanaksız. Korpus delikti, suç aleti, bir intihal davasına konu olabilir. Bakmak istiyorsanız şu masaya oturun. Ben unutsam bile siz bana geri vermeyi unutmayın. Kaybolursa felaket olur. Senin için önemli olmadığını, aradığın romanın bu olmadığını söyleyebilirdin. Ama biraz bu giriş hoşuna gittiği için, biraz da gittikçe daha çok endişelenen Bay Cavedanya yayıncılık etkinliklerinin kasırgasıyla ortadan yok olduğu için koyu gölgede aşağıya bakarı okumaktan başka çaren kalmadı.